İhsanat sunar. Kahverengi Yol Panoları. İhsanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz Karkamış Kazıları Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Peker. Kahverengi yol panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarından herkese merhaba. Bugün Profesör Doktor Hasan Peker, Hititolog konuğumuz. Çok teşekkür ediyorum bizi bu mekanda, kendi odanızda ağırladığınız için Hasan Bey.
Ben teşekkür ediyorum buraya gelip bu birazdan konuşacağımız konu üzerinde bana söz hakkı verdiğiniz için.
Estağfurullah. Hocam siz İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Hititoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesisiniz. Ve biz de şu anda üniversitede sizin odanızdayız. Geçenlerde İtalyan Kültür Merkezi'nde bir sempozyum, arkeoloji sempozyumu yapıldı. Ve orada da bu Karkamış'ta yapılan kazılarla ilgili, oradan bulunan çıkan bulgularla ilgili bir sunum yapıldı. Hatta kazı başkanı Sayın Nicola Marchetti. O bir sunum yapmıştı. Biraz oradan bahsetmek istiyorum. Çünkü siz de sonuçta o kazının başkan yardımcısısınız. Biraz bahsedelim mi? Karkamış, şimdi şeyi biliyoruz, Gaziantep'te olduğunu biliyoruz. Sanıyorum Karkamış'ın aslında bir bölümü de Suriye topraklarında mı oluyor? Biraz bize en coğrafi bilgilerden başlayarak anlatırsanız sevinirim.
Biz Karkamış'ta bir Türk-İtalyan ortak projesi olarak İtalya'dan Profesör Nicola Marchetti, Bologna Üniversitesi'nde kendisi hocadır. Onun başkanlığında 2011 yılında yeniden kazılara başladık aslında. Çünkü Karkamış, sizin de söylediğiniz gibi biz Gaziantep'in Karkamış ilçesinin sınırları içerisinde, sınır bölgesinde bir höyük. Aynı zamanda höyüğün çevreleyen toprak surlar içerisinde bir iç kent ve iç kentin dışında, toprak surlarının dışında kalan bir de bir dış kenti olan aslında büyük bir yerleşim. Yaklaşık 100 hektarlık bir merkez ve bu 100 hektarın yaklaşık olarak 65 hektarı Türkiye sınırları içerisinde, 35 hektarı ise Suriye sınırları içerisinde. Böyle bir yerde çalışıyoruz biz 2011 yılından beri. Türk tarafında tabii ki, Türkiye sınırları içerisinde. Ve yani baktığınız zaman buradaki köyün ve iç kentin, özellikle tümü zaten Türkiye sınırları içerisinde, çalışmalarımızı biz tabii ki köyün bir kısmında, tepe, stadel ya da akropol isimlendirebiliriz. Oranın bir kısmında ve iç kentte, ağırlıklı olarak iç kentte sürdürüyoruz çalışmalarımızı. Zaten hani kentin de en önemli kesimi, hani tırnak içerisinde en önemli kesimi orası oluyor.
Evet, anladım. Şimdi yeniden başladı dediniz, çünkü sanıyorum aslında kazılar burada bayağı eskilere dayanıyor değil mi? 19. yüzyılda mı?
Aynen. Yani Karkamış'ın keşfi aslında 17. yüzyılda başlıyor ama oralara kadar gitmeyelim. Biz hani bilimsel kazılarla başlayalım isterseniz. Hani 1911'dir. Biz de tam 100 yıl sonra başladık zaten. Evet, 2011. 1911'de İngiliz Müzesi ya da British Museum, hani daha çok bilinen ismiyle, onun o British Museum'dan bir ekip başlıyor kazılara orada. 1911-1914 3 sezon çalışıyorlar. 11-12-13, 14'te Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor.
Doğru.
Ara veriyorlar. Ondan sonra tekrar ekip 1920'de geri dönüyor. Ve son bir sezon daha yapıyor. Ve 1920'deki sezonda bizim Kurtuluş Savaşımızda sona ermiş oluyor. Eski kazı ekibi, yani İngiliz kazı ekibi diyelim. Eski İngiliz kazı ekibi 1920 Temmuz ayında Kuvayi Milliye'nin bölgeye gelişiyle birlikte kazı evlerinin deposu orada, kazı evleri ve kazı evlerinin deposu iç kentin içerisinde. Hatta oranın da arkeolojik kazılarını yaptık biz.
Aa, o kadar.
Konuşuruz onun üzerine de istiyorsan. Yani oranın deponun kapısını kapıyorlar, kilitliyorlar ve ayrılıyorlar ekip olarak oradan. Ve sonunda Cumhuriyet dönemi için başlayacak olan kazıları beklememiz gerekiyor. 1911'den, 20'den sonra tekrar 2011 yılına kadar.
Bayağı, neredeyse yani 80-90.
Yıllarca, evet yıllarca. 1960 olması lazım, 60'lar, 50'lerin sonu, 60'ların başı. Şimdi net bir tarih veremiyorum ama oradaki eserler Adana Bölge Müzesi'ne taşınıyor önce. Yüzeyde restorasyonu ya da işte rekonstrüksiyonu, birleştirmesi yapılan eserler ki bugün Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin en büyük salonu. Hı-hı. Yani en gösterişli salonundaki Hı-hı. eserler. İşte aslında Karkamış'ta zamanında, eski kazılar zamanında yerinde korunan, ancak daha sonra Adana Bölge Müzesi'ne, daha sonra ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne taşınan eserler.
Anladım. Bu arada hiç British Museum'a da giden olmuş mu?
Şimdi bu konular tabii konuşulması gereken konular haliyle. Şimdi British Museum'un kazıları... tabii ki o zamanki İmparatorluk, Osmanlı İmparatorluğu'nun kanunları ve yönetmelikleri çerçevesinde yapılan kazılar. Ama 1920 yılında biliyorsunuz bölgede bir Fransız mandası var.
Doğru.
Yani o yüzden o aradaki dönem biraz karanlık. Açıkçası o dönem yapılan çalışmalar da karanlık. Şimdi dünyadaki çeşitli müzelerde, bunların içerisinde Louvre'da var açıkçası. Karkamış'tan eserler var, yok değil. British Museum'da bunlara dahil. Ancak mesela bazı önemli eserler var ki, yani gerçekten de tam böyle bir yönetmeliğin çıkmasıyla, çıkmasından önce bir şekilde belli anlaşmalarla, satın almalarla yurt dışına çıkarılmış olduğu için British Museum koleksiyonlarında bulunan, hani illegal diyebileceğimiz, tırnak içerisinde illegal diyebileceğimiz eser sayısı çok az. Az diyelim daha doğrusu. Çok az demeyelim. Az ama yok değil tabii ki.
Anladım. 2011'de yeniden kazılar başladığında yine Bologna Üniversitesi ile ortak mı başladı, yoksa onlar sonradan mı dedi?
Yok, hep baştan itibaren. Yani biz şimdi Türk-İtalyan kazısı diyoruz, ancak aslında arkeolojik kazılar hani bir kazı başkanı ve onun ekibi tarafından yürütülen projelerdir. Önceden bakanlık kararıyla yapılan kazılardı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan kazılar bunlar. Yani sonuç olarak Bologna Üniversitesi bir dosya hazırlıyor, bir proje hazırlıyor, başvuruyor, uygun görülüyor, orada kazı yapmasına haliyle bir ekip oluşturuyor. Biz Türk-İtalyan ekibiz ya da İtalyan-Türk ekibiz. Bu noktada ekibin yarısından biraz daha fazlası Türk meslektaşlarımızdan oluşuyor. Kalan kısım yabancı meslektaşlarımız. Birlikte orada arkeolojisi, filolojisi, restorasyonu, konservasyonu projeler yürütülüyor. Ağırlıklı olarak zaten hani özellikle Hitit dediğimiz Hitit hem imparatorluk olsun, hı hı, hem geç Hitit dönemleri olsun. Yani milattan önce 17. yüzyılın ortalarından, Karkamış için tabii ki 14. yüzyılın sonu oluyor. Milattan önce 8. yüzyılın sonuna kadar ki durum, dönemde benim uzmanlık alanımla ilgili olan konularda malzeme çalışan ve yayınlayan ekip üyesi benim. Yani diğer malzeme, beraber çalışıyoruz tabii, sürekli olarak bulduğumuz stel parçaları, ikonografisi inceleniyor arkeolog tarafından. Nicola Marchetti olabilir ya da oradaki doktorant, genç meslektaşlarımız olabilir. Herkes kendi uzmanlığı çerçevesinde bilimsel yayınlara katkılarını sunuyor. Biz de Türk ekip olarak biz de sunuyoruz.
Doğru, eskisinden çok daha kalabalık olmaya başladı değil mi ekipler? Çünkü disiplinler bir anda arttı, iç içe çalışmaya başladılar.
Ya, evet, arkeolojinin aslında belki bu teorisiyle ve gelişen, değişen metoduyla ilgili olsa gerek artık. Yani çünkü artık hani arkeoloji git, bul, kaz, çıkar, müzenin deposuna ya da sergisine koydan ibaret değil. Aslında hiçbir zaman öyle değildi ama hani öyle bir algı olabiliyor bazen, hani git, kaz, çıkar, bitir diye bir algı olabiliyor ama ya yani esas kazı elde edilmiş olan malzemeden gelen veri üzerinde yapılıyor. Evet. Yani en büyük zamanı ve aslında sürekliliği verinin incelenmesi, malzemeden gelen verinin incelenmesi kısmı, ki bilim kısmı da bu zaten.
Evet, yani
kalan kısmı afriyat.
Doğru, bravo. Aslında biz burada bütün bu bilimsel metotlarla bir geçmişi yeniden inşa ediyoruz. Aynen. Bir tarihi yeniden aynen yazıyoruz ya da yazıyoruz.
Tabii.
Peki Karkamış'ta çıkan bulgulardan hareketle bunu detaylandırırız ama kabaca ne söyleyebiliriz? Bir kere Karkamış Hititlerin bir devamı mı, bir kolu mu, bir nesi?
Şimdi Karkamış'ta çalışıyorum diye, oranın kazı başkanıyım diye söylemiyorum bunu. Böyle gireyim öncelikle. Yani Karkamış aslında benim, ben Hititolog olarak söylüyorum bunu ama en parlak dönemini ya da dönemlerini diyelim bir eyalet başkenti olarak. Kimin eyaleti? Hitit İmparatorluğu. Anadolu'nun İlk imparatorluğu, Anadolu merkezli ilk imparatorluğu. Şimdi klasikçiler bana biraz kızabilirler. Hani imparatorluk tanımına çok girmiyor olabilir gibi düşünebilirler ama yani bazı kriterler, basit kriterler çerçevesinde Hitit devletini imparatorlaşmış, imparatorluk haline gelmiş bir devlet olarak milattan önce 14. yüzyılın sonunda görebiliriz. İşte 14. yüzyılın sonunda ki tırnak içerisinde Suriye, coğrafi Suriye olarak isimlendirebileceğimiz eyaletin Fırat'ın batısı, Şam'a doğru, Suriye çöllerine doğru, güneye doğru uzanan bölge ve kısmen Amanoslara dayanan bölgenin başkenti olarak görebiliriz. Bir eyalet başkenti olarak görebiliriz. O yüzden hani hem Hitit İmparatorluk dönemi, son yüzyılı diyelim, imparatorluğun son yüzyılı ve sonrasında da aslında çok önemli bir merkez diyebiliriz. Sevmiyorum böyle çok çok önemli bir dönemi ama mesela şu, Hitit devleti yıkılıyor, imparatorluk yıkılıyor. İmparatorluğun kültürel ve siyasal mirasının temsilcisi bugün geç Hititler olarak isimlendirdiğimiz krallıklardan en güçlüsü olarak karşımıza Karkamış Krallığı çıkıyor ve bu da bazı aralarla birlikte baktığınız zaman milattan önce 8. yüzyılın sonunda Büyük Asur, Yeni Asur İmparatorluğu tarafından kent ilhak edilene kadar böyle devam ediyor.
Anladım. Peki sizin şu anda 2011'den bu yana, neredeyse 12-13 yıl oldu değil mi?
Oldu.
Başlayan kazılarda ki bulgularınız daha çok bu krallığın hangi yönünü size, yani mesela nasıl bir krallık?
Aslında yani yaklaşık 100 yıl öncesinden gelen verilerde hep elimizdekiler. Evet. Bir, o merkez kazıldığında İngiliz kazılarından gelen veriler elimizdeydi. İkincisi şöyle bir şey var, hem Hitit İmparatorluk çağında, yani milattan önce 14. 13. yüzyıl diyelim, 13. yüzyıl boyuncaki veriler Hitit arşivlerinden, işte başkent ya da civardaki bazı merkezlerdeki arşivlerden biz hikayesini dinliyorduk tırnak içerisinde Karkamış'ın. Ama biz şimdi bu kazılara başladığımızda, tabii ki 2011 yılı değildi ama imparatorluk için konuşacağım, ondan sonra geç Hitit'e geleceğiz beraber belki. İmparatorluk dönemine ait veriler 2015, tabii 2015 yılından itibaren gelmeye başladı. 2017 yılı bizim için çok muhteşem sezonlardan biriydi. Ele geçen veri şuydu, bizim kapatma, kil kapatma ya da kil mühürleme dediğimiz objeler üzerindeki, arkeolojik objeler üzerindeki mühür baskıları. Mühür baskılarından gelen veri doğrudan doğruya imparatorluğun son dönemine aitti. Ancak dönemin idari yapısının nasıl işlediği, ekonomik yapının nasıl işlediği, yeni isimler, yeni meslekler, birdenbire biz Karkamış'ın kendisinden hikayeyi dinlemeye başladık. Yani Tanrıça Kubaba'nın arabacısı bir prensle karşılaştık mesela. Ya da işte depodan sorumlu, varlıklı adam Zinni ile karşılaştık. Ya da daha da enteresanı, kelime kelime adam ki sınırındır, yani sınırın adamı, sınır bölgesinin adamı diye tırnak içerisinde bir gümrük görevlisiyle karşılaştık. Yani kendisini anlatmaya başladı. Kent, yani civardaki kentlerle, ki imparatorluk döneminde az önce konuştuğumuz gibi gene güçlü bir emar var. Emar kent merkezi olarak zengin ama bu idari işler, ekonomik işler konusunda Karkamış Kralı'nın na tabi. Büyük Kral adına Karkamış Kralı, Büyük Kral Hitit Büyük Kralı adına Karkamış Kralı hükümler veriyor, davalara, karara bağlıyor ve ekonomik faaliyetlerde bulunuyor kral ve kralın etrafındaki yüksek görevliler. Ve biz şimdi Karkamış'tan o yüksek görevlileri görmeye başladık ve şöyle bir şey var, işte bahsettiğim gibi Emar gibi, Ugarit gibi, Rasşanra bugünkü Suriye'deki liman kenti, muazzam zenginlikleri bulunan merkezler ve krallıklar bunlar. Ve bütün bu bölgenin zenginliğinin paylaşımı, yeniden paylaşımı ve dağıtımı noktasında biz işte o höyük dediğimiz yerde ve iç kent dediğimiz yerde iskan olmuş Karkamış kralları ve onun yüksek görevlileri ile muhatap olmaya başladık. İmparatorluk dönemi için konuştuğumuzda.
Evet.
Geçit'e geldiğimizde devlet yıkılıyor. Hitit devleti yıkılıyor. Milattan önce 12. yüzyılın başında. Zaten 12. yüzyılın başı imparatorlukların birer birer yıkıldığı bir dönem. Bir tek Mısır ayakta kaldığını söylüyor ama o da bir yüzyıl içerisinde gerçekten hani bir o da bir çözülmeye doğru gidiyor kendisi de. Yani o dönem içerisinde Asur, Babil, Hitit tüm çöküyorlar zaten. Onu başka bir hocayla da konuşabilirsiniz ama nedenlerini. Kitlesel göçler, kıtlık, kuraklık işte hepsi var. Hanedandaki bozulma vesaire. Hitit devleti ortadan kalkıyor. Ama yani belki Boğaz köy üzerine bir söyleşi yaptıysanız kasa başkanları mutlaka dile getirmişlerdir. Başkent her şey toplanarak terk ediliyor. Yani yıkıldığı için geriye hiçbir şey kalmamış değil. Yani burada bir Hitit hanedanı var ortada bir şekilde ama esas aslında izlerini takip edebildiğimiz büyük kralın ardıllarını biz gene Karkamış merkezli olarak görüyoruz. Evet. Çünkü Karkamış kenti ele geçirildiğinde Büyük Kral, Hitit Büyük Kralı, 1. Suppiluliuma oğullarından birini oraya kral olarak atıyor. Bu ilk defa Hitit Devleti'nde yapılan uygulamalardan bir tanesi. Yani bir ikinci bir kuşak yaratılıyor orada ve bu oğul ve ardılları 5 kuşak boyunca Karkamış'ı yönetiyorlar ve Karkamış arkeolojik olarak kesintisiz bir yerleşim. O nedenle de Nikola Hoca ile konuşacak olursanız o size çok daha iyi açıklayacaktır. Muazzam sıkışmış bir mesafe içerisinde yüzlerce yılı arıyorsunuz, araştırıyorsunuz, kazıyorsunuz. Devamlılık arkeologların zaten kabusudur bir yerde baktığınız zaman. Hani yıkımlar, felaketler ancak hani size daha çok veri sağlar. Çünkü hiçbir şeyini alamadan bir yangın çıkıp bir yıkılan binanın içerisinde neredeyse hiçbir şeyini alamadan her şey yansa da en azından geriye kalacağı için hani tercih edilen bir hani son yöntemidir. Karkamış'ta bu son olmadığından, olmamakla birlikte Hitit İmparatorluğu'nun o geleneğinin temsilcileri olarak aynen devam ediyor Karkamış'taki düzen diyelim, imparatorlukta oluşturulmuş kültürel ve politik anlayış ki onların da kalıntılarını gene aynı bölge içerisinde hemen devletin yıkılışının arkasından belki basına yansıyanlardan duymuş olabilirsiniz. Mesela direkt yine imparatorluk stilinde bir damga mühür, damga mühürün üzerinde Luvici olarak bu güzel, bu İyi mühür, bu güzel mühür, bu iyi mühür Matiya'nındır. Lady Matiya'nın, yani hanımefendi Matiya'nındır diye ifadeyi görüyorsunuz. Ya hiç sanki hiçbir şey olmamış gibi bölgede devam eden bir hayat burada karşımıza çıkıyor.
O zaman ben şunu mu anlıyorum? Şimdi Hitit İmparatorluğu Büyük Kral kendi oğullarından birini başka bir aslında
krallığın başına
ve orada bir hanedanın bir kolu buradan giderken bir diğer paralel kolu
kollar başkentte
ve bir herhangi bir savaş ve aralarında bir şey oluyor mu?
Kırılmalar kırılmalar oluyor tabii. Oluyor. Kırılmalar oluyor ama yani Karkaroş merkezli değil bu. Yani birinci Supriyuma'dan sonra onun aslında hiç tahta çıkmayı düşünmeyen genç yaşta oğullarından biri. Oğullarından biri tahta geçiyor. İkinci Mursili tahta geçiyor. İkinci Mursili gene babasından devraldığı misyonu tamamlıyor diyelim. Çünkü Suriye'nin ve Batı Anadolu'nun tamamen yeniden düzenlenmesini yaptığı işte seferlerle, askeri seferlerle ve imzaladığı anlaşmalarla kuruyor. İkinci Mursili'nin ardından hepimizin tanıdığı ünlü Kadeş Savaşı'nın komutanlarından ikinci Muattali'ye biliyorsunuz tahta geçiyor. Ama orada kırılma oluyor. İşte ikinci Muattali'nin ardından onun oğlu tahta geçiyor ama amcası gene hepimizin tanıdığı ünlü Puduhepa'nın kocası diyelim bu taraftan söyleyelim. Üçüncü Hattusili yeğenini tahttan azlediyor ve kendi oğlu kendisi tahta geçiyor ve sonra kendi oğlunu tahta geçiriyor. Yani orada bir hanedanda gene kırılmalar bütün itik tarihi boyunca görüyoruz zaten biz bunu. Ama enteresan bir şekilde Karkamış'ta belki İniteşup dönemi, son kraldan iki kral önceki İniteşup döneminde belki bir büyük krallık ne denir hakkı iddia etmiş olduğuna dair çok hani kesin olmamakla birlikte böyle bir dönem var ama o zaten imparatorluğun sonu artık sonuna geliyoruz. Ama her zaman Karkamış tahtı krallık olarak büyük kralın haklarının koruyucusu olarak var oluyordu. Özellikle 2. Mursili çok genç yaşta tahta geçiyor ve orada aslında doğrudan doğruya kuzeni var ve ona yardımcı, pardon, abisi var. Abisi var tahta. Abisi bir süre sonra vefat ediyor ama abisinin oğlu var. Yani aslında yeğeni var orada. Yani çok uyumlu bir şekilde devam ediyorlar. Benim lisansüstü çalışmalarımın merkezinde de yer yer ağırlıklı olarak Karkamış olduğu için aslında Karkamış Krallığı'nın kurulması belki de Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasını geciktiren en önemli merkez. Çünkü bir kriz halinde en azından Suriye tarafını tutan yani Anadolu platosu dışındaki, coğrafyası dışındaki bölgeyi tutan, direnen bir Karkamış Krallığı var ki bu da imparatorluğun elini son 100 yıl içerisinde oldukça rahatlatan bir politik birim olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.
Anladım. Peki bugün diyelim işte kazı alanına Karkamış'a gittiğimizde orada herhangi bir yapı var mı görebileceğimiz? Ya da ne var? Yani biz sıradan insanların görebileceği.
Şimdi Türk-İtalyan misyonu bu noktada ekip olarak hedef her zaman arkeolojik çalışma, yani bilimsel çalışmaların yanı sıra, yani yayın vesaire yanı sıra sürdürülebilir kalkınma üzerine kurulu. Şimdi açalım. Ne yaptık Karkamış'ta biz? Gaziantep Üniversitesi'de olan işbirliğimiz çerçevesinde. Evet. Çünkü bu projenin içerisinde Bologna Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi var haliyle. Gaziantep Üniversitesi'nden Mustafa Özakçı hocamızın mimarlık fakültesinden onunla işbirliğimiz çerçevesinde orada muazzam, muhteşem bir arkeopark inşa ettik. Yani kentin kapılarından birinden başlayan, batı kapısından başlayan, oradan kentin ana aksları boyunca güney, kuzey ya da doğu batı aksında ve onların aralarında gezebileceğiniz yerel mimarinin bir parçası olan köşkler, ahşap köşklerde dinlenebileceğiniz ve kazı alanını yakından ziyaret, kazı alanlarını çok yakından ziyaret edebileceğiniz, tabii ki sınırlar içerisinde bir arkeopark var orada. Ve şu an itibariyle en son valiliğin, Gaziantep Valiliği'nin büyük katkılarıyla, Büyükşehir Belediyesi'nin büyük katkılarıyla bir giriş binası inşa edildi bu arkeoparkın girişine. Orası artık bir karşılama merkezi olarak hizmet verecek ve insanların bir soluk alabileceği bir yer olacak. Ve aynı zamanda da Sanko Holding'in büyük katkılarıyla, tamamen büyük katkılarıyla bir Ana kazı alanımız bizim aşağı saray alanı, işte size bahsettiğim mühürlemeler buradan çıkıyordu. Ama orada ne var? Orada aslında milattan önce 10. yüzyılın sonundaki gene Karkamış'ın büyük önemli yöneticilerinden muhteşem inşaat faaliyetlerinde bulunmuş olan Katuva diye bir yöneticinin sarayı ve o sarayın iç mekanında süslemekte kullandıkları kireç taşı ve bazalt ortostatlar üzerinde ceylan taşıyanlar, karışık yaratıkların bulunduğu ortostatlar, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görebileceğiniz ortostatların benzerleri daha ince bir sanatsal yaklaşımla, çünkü iç mekandalar, yapılmış bir şekilde yerinde görebileceğiniz bu alanı kaplayan tamamen peyzajla uyumlu bir çatı var şu an alanda. Umuyorum yakın bir zamanda onun da açılışı yapıldığında, şu an ziyarete açık. Yani arkeopark ziyarete açık. Yani gün ışığı bulunduğu süre içerisinde pazartesi hariç gidip gezebiliyorsunuz şu an itibariyle. Evet, bilgilendirme panoları var yerinde. Yerinde görebileceğiniz çokça eserimiz var. Ama tabii lütfen şunu da karşılaştırmayalım. Hani bu bir klasik kent değil.
Değil.
Onlar bizim dönemimizin kentleri, Doğu'nun diyelim ya da Anadolu'nun geç Tunç Çağı ya da işte Demir Çağı kentleri daha çok kendilerini biliyorsunuz hani hikayeleriyle anlatıyor. Evet. Yani Karkamış'a girdiğinizde şunu düşünmeniz gerekiyor. Mesela o toprak surları gördüğünüzde aklınıza gelmesi gereken şeylerden bir tanesi şu. İnsan yapımı bu arada. 3500 yıllık toprak surlar. Kurtuluş Savaşı'nın izlerini taşıyor bu arada. Yani çünkü Fransız makineli tüfek yuvalarını, izlerini görebiliyorsunuz mesela toprak surların üzerinde. Başka aklınıza gelmesi gereken, 1. Suplium'u bu kenti 7 günlük kuşatmanın sonunda ele geçirdiği sırada aldığı bir mektuptan haberiniz olması gerekiyor. Çünkü dul kalan Mısır'ın firavununun eşi Suplium'a diyor ki, oğulların çok, onlardan birini bana ver, bana koca, Mısır'a da kral olsun diye mektup yazıyor. Yani süper güçlerin tırnak içerisindeki Karkamış hep aslında, hep demeyelim, ben hani orada çalıştığım için yine merkeze çekmeyeyim ama birçok açıdan bir yerleşim olarak birçok tarihsel dönemde merkezde yer alıyor. Bu bahsettiğim Mısır Krallığından gelen işte ölen Tutankamon'un eşinin bir oğul talebi. Tabii oğlu yolluyor biliyorsunuz ama Mısır'a varmadan yolda öldürülüyor. Bunun üzerine Suplyuman'ı gazaba geliyor. Bütün bölgedeki, çünkü orası aslında Mısır ülkesi diye isimlendirilen Levant bölgesinde hakimiyeti var Mısır'ın. Altının üstüne getiriyor Suplyuma ve generalleri. Ama bunun bedelini Anadolu'ya taşıdığı esirler arasında büyük ihtimalle patlak veren veba salgını, 25-30 yıl süren veba salgını da ödüyor aslında Anadolu. Evet. Birçok dönem için, az önce verdiğim örnek Kurtuluş Savaşı.
Evet.
Yani biblik baktığınızda, hani eski ayet açısından baktığınızda mesela Yahuda Krallığı'nın, Yudah Krallığı'nın sonunu getiren 2. Nebukadnezar, Babil Kralı, yeni Babil Kralı, yeni Asur İmparatorluğunu yok eden yeni Babil Kralı, Medlerle, İskitlerle vesaire, yeni Babil Kralı'nın karşısında savaşacak son aşamada son yeni Asur kralı Karkamış'a sığınıyor en son. Çünkü o 717 yılında 2. Sargon orayı aldığında bir Asur kenti haline getiriyor. Son Asur kralının, yeni Asur kralının yeri burası. Ve Karkamış Savaşı, Battle of Karkemiş diye geçen savaş, biblik açıdan çok önemli. Çünkü 2. Nebukadnezar aynı zamanda Yudah krallığını sona erdiren, Süleyman'ın tapınağını yıkan, Ahdi Atik'te defalarca anılan firavunlardan bir tanesi. Aynı zamanda Yuşae'yi Mısır'dan dostu Asur'a, çünkü kendisi aynı zamanda eskiden yeni Asur İmparatorluğu'nun tabi bir krallık Mısır, bir 10 yıllığına en azından, yardıma gidiyor yeni Asur krallığına yolda Megiddo'da karşısına, yani Levant bölgesinde karşısına işte Yudah krallarından Şua çıkıyor ve savaşta onu öldürüyor. Ve yani tabii bunların hepsi, ya şunu demek istiyorum, yani monoteist yaklaşım ve nasyonel yaklaşım, tarihsel yaklaşım, nereden yaklaşırsanız yaklaşın, her zaman bir şekilde hikayeler karkamış.
Hikayeler bitmeyecek.
Karkamış. Bitmez. Evet. Bir, hani oraya da girmeyelim yani sonuç evet, olarak evet. Mesela eski İngiliz kazı evinde kazılar yaptık biz iç kentin içerisinde. O kazı evinin mimarlarından birisi herkesin tanıdığı ünlü Arabistanlı Lawrence.
Aa, evet.
Yani İngiliz misyonunda, oradaki İngiliz misyonunda mimar, fotoğrafçı, arkeolog olarak çalışan kişilerden birisi. Yani Birinci Dünya Savaşı, ülkelerin kaderlerinin belirlenmesi, sınırların çizilmesi.
Evet, evet.
Yani modern ve antik ya da biblik, nereden yaklaşırsanız yaklaşın, Karkamış kent olarak hep bir rol çalıyor. Bir
evet,
rol çalıyor.
Öyle, öyle olmuş belli yani, gidip tabii görmek lazım. Son olarak şunu sorayım hocam. Son 1-2 yıllık kazılar ve önümüzdeki yakın dönem kazılarla ilgili olarak ne beklentiniz var? Ne bulmayı umuyorsunuz ya da tahmin ediyorsunuz?
Yani aslında işte gene kazı metoduna geliyor buradaki mesele ya da teorisine geliyor, arkeoloji teorisine geliyor aslında konuştuğumuz şey. Karkamış kazılarının yapılma nedeni, Karkamış'ı kazalım değildi zaten. Tabii. En başta tahmin edeceğiniz üzere. Yani sorular vardı. Tabii bütün araştırmalara, projelere sorularla başlıyorsunuz. Karkamış'ın en büyük cevaplanması sorunlu olan soruları kentleşme. Yani hangi dönemde kentleşme ne şekilde idi? Bir eyalet, imparatorluk eyalet merkezi ya da bir geçitlik merkezi olduğunda ve sonrasında veya öncesinde nasıl? Birincisi buydu problemlerden bir tanesi. Kent modeli neydi? Ne şekilde gelişti? Bir Mezopotamya'nın, büyük Mezopotamya'nın parçası olan bir kent olarak Kuzey Suriye, coğrafi olarak Suriye bölgesindeki bir Hitit kenti, sonrasında bir Hitit kenti olan bu kentin kentleşme modeli neydi? İkincisi kronolojisi, yani tabakalaşma neydi? Bir kere yani ne zaman ilk yerleşildi, kim yerleşti, ne kadar, hangi dönem, ne vardı kısmıyla. Biz bu soruların birçoğuna arkeolojik olarak o cevapları hocadan alırsınız. Alındı, cevap alındı. Dahası dış kentte ne var, ne zaman, kim sorularının cevaplarını hala arıyoruz tabii ki. Toprak sorularının dışında. Onun yanı sıra, şimdi size anlattım, şu an itibariyle elimizde sadece kil kapamalar, yani mühürlemeler var. Sadece mühür baskılarının bulunduğu kil parçaları var. Evet. Bir iki parça tablet var 10. yüzyıldan ya da 8. yüzyıldan ama Hitit yok elimizde. Hitit, yani bir Hitit devletinin yönetim merkezlerinden birisi, elimizde çivi yazılı arşiv yok. Ha, bulamayabiliriz, hiçbir zaman da bulamayabiliriz belki. Ama belki hani sonuç olarak politik tarihini, aynı zamanda da tabii ki ekonomik durumu, yönetimi bize açıklayacak olan yazılı belgelere de bir şekilde ulaşmak amaçlardan biri olsa gerek. Tabii bunu yapmak için orayı kazıyor değiliz. Hani sonuç olarak bir plan var. O plan içerisinde nerede ne olabileceğini tahmin ederek hareket ediyoruz. Doğru. Ancak geçitlik dönemi özellikle boşluklarla doluydu. O bahsettiğim gibi 12. ve 10. yüzyılları biz hala civar kültürlerden biliyoruz. O yani Karkamış'la ilgili veri bize 12. yüzyılda Malatya Krallığı'ndan geliyor mesela. O yüzden bir Karkamış'ın 12. yüzyılını 11. yüzyılını aydınlatmak aslında gene insanlık tarihinin bir 200 yılını aydınlatmakla eşdeğer olacak.
Evet, evet.
Ve geçitlik için çok büyük bir belki tesadüf art keşifti bu. Aslında Karkamış'ın görülen ve literatüre geçen en böyle ünlü yazılı eserlerinden bir tanesi George Smith'tir aslında Karkamış'ın Karkamış olduğunu. Yani Cerablus bu arada ismi yerleşimin, biz Karkamış ismini vermeden önceki isminden bahsediyorum. Cerablus, yani Cerablus'un işte biblik ve işte biblik kaynaklarda geçen Karkamış olduğunu öne süren ve bunu söyleyen George Smith. George Smith'in Höyük'te gördüğü hieroglif yazılar, hieroglif yazıların ön yüzü aslında bir kubaba tasviri. Başı yok ve başı 2015 yılında bizim ekip tarafından Afşin'de, Maraş Afşin'de bulunup müzeden de tekrar Gaziantep Müzesi, Maraş Müzesi'ne, Gaziantep Müzesi'ne intikal ettirilen eserlerden birisi. Üzerinde adını şimdiye kadar hiç bilmediğimiz geç Hitit dönemi krallarının, yöneticilerin isimleri çıktı ve haliyle bir tam kronolojik bir şeyimiz var, bir tablomuz var. Yani 10. yüzyılla başlıyor kesintisiz bir şekilde M.Ö. 717'de ilhak edilene kadar tüm kralların en azından adlarından haberdarız. Umuyoruz icraatları üzerine de verileri önümüzdeki dönemlerde daha ayrıntılı bir şekilde ele geçirmeye devam ederiz.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sizin belli ki yolunuz daha uzun. Öyle görüyorum ben.
Ben teşekkür ederim.
Ama gerçekten gidip görmek gereken yerler listesine de Karkamış'ı almak gerekiyor anladığım kadarıyla.
Bekliyoruz. Her zaman.
Kahverengi yol panolarında bugün Karkamış Kazıları Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Peker'le söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş sanatın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları.